Ayrım 32, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 334. Depo. Daniel elleri üzerinde amaçsızca emekliyordu. Nereye gitse aynıymış gibi geliyordu ona. Gözlerinin önünde bir ışık vardı ama bu ışığın merkezi kafasının içiydi. Onun dışında hiçbir şey göremiyordu. Yüzü kötü durumdaydı. Burnu ve alnı feci şekilde sızlıyordu. Parmaklarıyla dokununca yaş ve yapış yapış bir şey hissetti. Aklına birden korkunç bir şey geldi. O orospu gözünü çıkarmıştı. Bu düşüncenin etkisiyle ayağa kalktı. Öfkeyle görmediği halde koşmaya başladı ve bir şeye takılıp yüzüstü yere serildi. Bir kez daha ayağa kalktı. Birisi sızlanıyordu. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalışınca fark etti ki sesin kaynağı kendisiydi. İki elini de önüne uzattı. Nereye doğru gittiğine dair hiçbir fikri olmadan ihtiyatla öne doğru bir adım attı. Parmakları taş duvara değdi. Bir süre sonra da bir köşeye vardı. Bir kapı bulana kadar bu şekilde devam etmeye karar verdi. Sonra avluya çıkacak ve evlerin duvarını takip edecekti. Birden parmakları farklı bir şeye dokundu. Kumaş, hareket eden bir kumaş. Daniel korkuyla sırtını duvara dayadı. "Kuno," diye fısıldadı. Birisi ona doğru bir adım attı. "Savunmasız olduğumu görmüyor musun?" dedi Daniel. "Sen beni kör eden o cadı değilsin. Kuno bak, o benim gözümü çıkardı. Oh Tanrım, Kuno beni bağışla, sana yalvarıyorum. Kör oldum, duyuyor musun beni? Kör oldum." "O kadar da abartma, kör falan değilsin. Gözlerini açmazsan göremezsin tabii ki." Daniel dondu kaldı, sonra gözlerini kırptı. Göz kapakları kanla dolmuştu ama tekrar görebildiğini fark etti. Deponun loş ışığında önünde duranın çok uzun boylu bir adam olduğunu gördü.
"Sen Kuno değilsin."
"Hayır, ben sizin sadık hizmetkarınızım. Gördüğüm kadarıyla cazibeli misafirim yuvadan uçup gitmiş. Kaçmasına yardım etmediğinizi varsayıyorum."
"Urquhart," dedi Daniel heyecanla.
"Kim olduğum duruma bağlı." Sesinde kuşkulu bir ton hakimdi. "Daha önemlisi sen kimsin? Ne yapacağım vereceğin cevaba bağlı. O yüzden beni ikna etmeye özen göstermeni tavsiye ederim."
"Adımın Daniel Overstolz olması yeterince ikna edici mi?"
"Düşünmeye değer. Eğer doğruyu söylüyorsan benim de Urquhart olduğumu kabul edebilirsin. Eğer yalansa beni celladın kabul et."
"Bu nedensizlik."
Daniel'in eski kendini beğenmişliği geri dönmüştü.
"Babam Johann Overstolz'dur. Köln'ün en sözü geçen adamlarından biridir. Sana bize hizmet etmen için para veriyoruz, hakaret etmen için değil."
Kısa süren sessizliği Daniel'in başını diğer yana çevirecek olan bir tokadın çıkardığı şaplak sesi takip etti.
"Ne?"
"Diğerini de öbür yanağını yiyeceksin," dedi Urquhart usulca. "Sonra tekrar diğer tarafına. Güneş doğana kadar böyle devam edebiliriz istiyorsan." "O zamana kadar zamanın var, sonrası ise malumun. Ancak soyluluk ünvanını parayla satın almış ve hayatı boyunca adam gibi tek kitap okumamış zengin bir tacir böyle boş boş konuşur. Burada ne yapıyorsun?"
"Babama söylediğim zaman..."
"Hayır, babana ben söyleyeceğim. Babana benim pazarlık şansımın kaçtığını ve arkasında dayak yemiş halde oğlunu bıraktığını söyleyeceğim. Genç hanımın kendisinden mi yedin sopayı? Sence bunları duymak babanın hoşuna gider mi? Seninle gurur duyar mı? Belki de sen onun oğlu değilsindir. Bunu kolayca öğrenebiliriz." Daniel adamın kendisini yakasından tutup kendine doğru çektiğini hissetti. "Çabuk ol, Matthias'la konuşmam gerek."
"Ama Matthias seninle 2 saatte bir.
"O kadar bekleyemem mankafa, nerede o şimdi?"
"Bilmiyorum," dedi Daniel.
"O zaman baban bilir, tabii baban oysa." Daniel'in sırtını duvara yapıştırıp bıraktı. Daniel öksürdü ve tükürdü.
"Benim hatam değildi," diye mırıldandı.
"Tabii ki değildi." Urquhart gülümsedi. "Hiç kimse işlediği kabahati üstlenmez zaten. Şimdi bana neler olduğunu anlat. Sakın uydurmaya da kalkma." Bekleyiş. Goddard çığlık attı. eli savururken kendisinden hiç beklenmeyecek bir çeviklikle sıçradı.
''Tanrı aşkına'' dedi heyecanla, ''beni fena şaşırttınız.''
''Özür dilerim.'' Jasper eline zehirli bir örümceğe bakarmış gibi baktı. Omuz silkerek düşen şamdanı kaldırdı ve karanlıkta kayboldu. Bir süre tangırtı sesleri işittiler ve onun yanan bir mumla geri döndüğünü gördüler.
''Neredeydiniz?''
Goddard konuşurken Jakob onun hala titrediğini görebiliyordu. Roloff kanepenin üzerinde uyuyormuş gibi uzanıyordu, her zaman olduğu gibi.
''Goddard, sana söylememiz gereken bir şey var.'' dedi Jakob.
''Söylemek mi? Ya o?''
Goddard'in titreyen parmağı Roloff'u işaret etti. ''Öldü.''
''Yüce Rabbim, bunu ben de görebiliyorum.''
''Şu an için bunu bir kenara bırakalım Goddard.''
''Kenara mı bırakalım?''
Goddard panik içinde Roloff'un yanına koştu ve tekrar geri geldi. Parmaklarını sakalına daldırdı ve aşağı yukarı yürümeye başladı.
''Rihmodis nerede?'' dedi ağlamaklı bir sesle.
''Sana anlatmaya çalıştığımız da bu. Bize bir iyilik yapıp oturmaya ne dersin?'' Goddard'in rengi öncekinden bile fazla soldu ve bir taburenin üzerine yerleşti. Jakob kaçıp gitmeyi istiyordu. Her şeyin bu noktaya gelmesinin tek sorumlusu kendisiydi. Herkese kötü şans getiriyordu. Goddard'a nasıl söyleyeceklerdi?
''Sen de otur tilki yavrusu'' dedi Jasper.
Jakob mahcup bir halde Goddard'in karşısına oturup yüzüne bakmaya çalıştı.
''Rihmodis'e bir şey olmadı değil mi?'' diye sordu Goddard bir çocuk gibi.
''Bilmiyorum'' dedi Jasper başını iki yana sallayarak. ''Bilmiyorum Goddard, bir fikrim yok. Onu kaçırdılar.''
''Kaçırdılar mı?''
''Gerhard'ın katili, en azından öyle zannediyoruz, onu bir yerlere götürdü. Eğer ona güvenebilirsek Rihmodis hayatta ve ben şimdilik ona güveniyorum.''
''Kaçırıldı.'' diye mırıldandı Goddard boş boş bakarak.
''Biz...'' ''Neler oluyor?'' diye sordu Goddard. ''Düne kadar hiçbir sorunumuz yoktu. Benim çocuğumu kim niye kaçırsın? Onun kimseye bir zararı olmadı ki. O...''
Jasper ve Jakob birbirlerine baktılar, sonra da onu son gördüklerinden beri olan olayları anlattılar. Ama Goddard söylenenlerin sadece yarısını duyuyor gibiydi. Gözlerini Roloff'un cesedinden alamıyordu. Sonunda anladılar ki anlattıkları hiçbir şeyi dinlemiyor, sadece sızlanıyordu.
''Rihmodis!''
''Boşa uğraşıyoruz.'' dedi Jasper usulca Jakob'a. ''Bu şok ona fazla geldi.''
''Peki şimdi ne yapacağız?'' diye fısıldadı Jakob.
''Goddard'ı mı yoksa Roloff'u mu?''
''İkisini de.''
''Goddard'ı evine götüreceğiz.
En azından orada Roloff sürekli gözünün önünde olmaz. Şimdilik elimizden ancak bu gelir.
Roloff'a gelince, evimin ortasında karnı yarılmış ve kendi kanı içerisinde yatan birinin olması hoş değil. Sanki putperestler ayin yapıyor gibi.'' Roloff'u doğru düzgün bir şekilde defnedememek bana çok ağır gelse de şimdilik tek yapabileceğimiz şey onu ayak altından çekmek. Önce Goddard'ı evine götürelim. Sen onun yanında kalırsın ve ben de geri döner ve...
Boğazını temizledi.
Ortalığı toplarım.
Goddard'ı kolundan tutup götürdüler. Gözlerine dolan yaşlardan neredeyse göremiyordu. Fırtına birkaç kez şiddetlendi ve neredeyse çamura saplanıp kalıyorlardı. Goddard'ın böyle bir durumda yürümeyi başarması bile başlı başına mucizeydi. Neredeyse tüm bilincini kaybetmişti. Jakob iki gün önce Maria'nın cesedini bulduğunda kendisinin ördek bataklığında ne halde koşturduğunu, tamamıyla dağılmış olsa da garip şekilde kendisini olaydan uzak hissettiğini ve gerçekten daha iyi olması koşuluyla duyacağı her yalanı kabullenmeye hazır olduğunu hatırladı. Yaşlı adamın durumuna çok üzülüyordu. Sonunda deredeki evler yoğun yağmurdan oluşan bir perdenin arkasından boy göstermeye başladılar. Başlarını öne eğmiş halde adımlarını hızlandırdılar. Goddard kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Jakob dişlerini sıktı. Sonra bir şey gördü ve olduğu yerde durdu. Jasper ancak bir adım daha atınca onun durduğunu fark etti. Goddard elinden kurtuldu ve çamurun içinde yuvarlandı.
''Tanrı aşkına tilki yavrusu, yaptığını beğendin mi?''
''Bak,'' Jakob işaret etti. Jasper gözlerini kısarak baktı. Goddard'ın evinin pencere kepenklerinin arasından ışık sızıyordu.
''Işık!''
''Goddard'' dedi Jakob yavaş ve anlaşılır şekilde konuşuyordu. ''Evden çıkarken herhangi bir şeyi yanar halde bıraktın mı?''
Goddard bulunduğu yerden ifadesizce Jacob'a baktı.
Hayır, mum, yağ lambası, ocak ateşi. Kesinlikle hayır, neden sordun?
Özür dilerim, Tanrı'nın sana keskin gözler bahşetmediğini unutmuşum. Anlaşılan evde birileri var, birini bekliyor muydun?
Kimseyi beklemiyordum, yanlışınız olmalı.
Sonra birden yüzünün şekli değişti.
Belki de Rihmodis dönmüştür.
Ayağı fırladı ve eve doğru koşmaya kalktı. Jasper onu zapt etti.
Saçmalama Goddard, gerçekleri kabul et, o kaçırıldı. Hayır diye bağırdı Goddard, bu Rihmodis geri dönmüş, benim küçük kızım. Görmüyor musun Jasper, hepsi büyük bir hataymış ve o geri dönmüş, bırakın beni gideyim.
Tanrı aşkına yapma Goddard.
Hayır, bırak gideyim.
Sanki gücü bir anda geri gelmişti. Kendisini onun elinden kurtardı ve eve doğru koşmaya başladı.
Gerizekalı, Jasper söylendi. Goddard burada kal. İçeride kimin olduğu belli değil diye bağırdı. Rihmodis.
Onun peşinden koştular ama Goddard ellerinden kaçmayı başardı. Kapıyı açıp içeri girdiğini gördüler ve sonra da bağırdığını duydular.
Eyvah diye bağırdı Jasper.
Birkaç adımda onlar da evdeydiler.
Odaya girdiklerinde oldukları yerde kala kaldılar. Jasper'ın ağzı bir karış açık kalmıştı. Rihmodis diyerek yutkundu.
Goddard ona öyle sıkı sarılmıştı ki dünyadaki hiçbir şey sanki bir daha onu elinden alamayacaktı. Gözlerinden aşağı yaşlar süzülüyor. Rihmodis hafifçe sırtına vurarak onu teselli ediyordu. Saçları darmadağınıktı ve sırılsıklamdı. Kadın yavaşça babasının kollarını açtı ve yüzünü ovuşturdu.
''İyi misin baba?''
Goddard hem gülüp hem ağlıyordu.
''Benim nasıl olduğumun ne önemi var? Meryem ana sana şükürler olsun. Tanrım, seni bir daha göremeyeceğimi zannettim.''
Kafasını Jasper ve Jacob'a çevirdi.
''Size söylememiş miydim? Benim küçük kızım.''
Jasper sırıttı, yanlarına gitti ve kollarını kocaman açıp ikisine de sarıldı.
Goddard dedi ağırbaşlı bir ifadeyle, zihinsel kapasitenle ilgili ne istersen söyleyebilirsin ama göbeğinin benimkinden üstün olduğuna şüphe yok.
Güldüler ve birbirlerine sıkıca sarıldılar. Jacob kapıda durmuş bu mutlu tabloyu izlerken bir an içinde olsa her şeyi unutmuştu. Sonra içini saran üzüntüyü fark ederek başını çevirdi.
''Bu kadar yeter.'' dedi Rihmodis. ''Haydi gelip arka odaya bakın.''
Onu takip ettiler. Büyük mutfak masasının üzerinde bir adam yatıyordu. Yüzü kireç gibiydi ve elbiseleri kana bulanmıştı. İçeri girdiklerinde adam büyük bir zahmetle başını kaldırmaya çalıştı. Jasper hemen yanına gitti.
''Ne oldu?''
''Kılıç yarası, biri bacağından, diğeri de böğründen. Ben de şimdi yaralarını saracaktım.''
''Önce yaralarını yıkamamız gerek. Bana biraz şarap, sirke ve su getir. Biraz da bez, çabuk ol.''
''Şarabı ben getiririm.'' dedi Goddard.
''Yaralarını silmek için istiyorum, tamam mı? Bunu aklından çıkarma.''
Goddard ona ters ters bakıp yürüyüp gitti. Rihmodis biraz bez getirdi. İfadesiz bir yüzle Jasper adamı inceledi, vücudunu yokladı. Nabzını ölçtü ve alnındaki teri sildi.
''Nasıl hissediyorsun?'' diye sordu.
Adam inledi ve doğrulmaya çalıştı. Jasper yavaşça onu geri yatırdı.
''Hareket etme. Önce kaburganı sarmamız lazım. Bana adını söyle.'' ''Kuno Kone.'' diye fısıldadı adam.
Jasper bir an için durdu.
''Kone mi? Tacir ailesi mi?''
Kuno başını salladı.
''Vay vay vay, nereden nereye?''
Jacob adama baktı, kendini fazlalık gibi hissediyordu. Tam bir şey diyecekti ki Goddard onu bir kenara itti ve masanın yanında yere bir su kovasıyla iki sürahi koydu. Jasper onları kokladı.
''Bu sirke gibi kokuyor.'' dedi ve diğerini aldı.
''Bu şarap olmalı ama emin olmamız gerek.'' Dudaklarını sürahiye dayayıp içti.
''Hey!'' diye itiraz etti Goddard, ''yaraları için demiştin.''
''İlk olarak,'' dedi Jasper dudaklarını yalayarak, ''bu dostumuzun yaralarını sileceğim şeyin onayımdan geçmesi gerekir. İkinci olarak da yorumlarını kendine sakla ve bana bir bıçak getir. Bu giysileri kesmem gerek.''
Goddard söylene söylene bıçak bulmaya giderken Rihmodis elinde başka bir bez yığınıyla çıka geldi. Hiçbiri Jacob'u görmüyordu bile.
''Benim bir yardımım olur mu?'' dedi çekinerek. Jasper başını kaldırıp ona baktı.
''Flüt çal.'' dedi.
Jacob hayretle baktı.
''Ne?'' Anlamıyor musun? Flüt çal, yarasını sarana kadar.
Derin derin nefes alan Kuno itiraz edecek gibiydi.
Sen de çeneni kapalı tut dedi Jasper, sonra konuşuruz. Goddard bıçağı ver. Rihmodis şu bezi sirkeye batır. Jakob başka flütün kalmadı mı? Ağaçtaki maymunlar gibi onların da senin üzerinde büyüdüklerini zannediyordum. Haydi gecenin bu saatinde çalışacaksan müzik eşliğinde olsun isterim.
Jakob elbisesini yokladı. Flüt aklına gelecek son şeydi. Hala yerinde duruyordu. Balık marketindeki kazayı ve araba altındaki korkunç yolculuğu atlatabilmişti. Kemerinden çıkardı, parmaklarını üzerine yerleştirdi. Ne çalacağını bilemiyordu. O sırada Rihmodis ona baktı ve gülümsedi. Kısa ama candan bir gülümsemeydi. Jakob bildiği en neşeli şarkıyı çalmaya başladı. Müzik yavaş yavaş odayı ısıtırken Jasper sessizce Kuno'nun elbisesini kesti. Rihmodis'in yardımıyla yaralarını yıkayıp dikkatle temizledi. Goddard de sürekli olarak temiz su taşıdı ve kirli bezleri götürdü. Çaldığı her notayla içine huzur ve güç doldu ve her name hissettiği korkuyu ondan biraz daha uzaklaştırdı. Diğerlerinin yüzlerindeki ifade de yavaşça düzelmeye başlamış ve Jakob müziğin ritmiyle kendisini uzun zamandan beridir hissetmediği kadar iyi hissetmişti. Flütü umutsuzlukla savaşırken kullandığı bir silahtı. Bu çaresiz hallerinde bile sanki kutlama yapmaya bir nedenleri varmış gibi yükselmeye devam etti ezgiler. Tehlikeler savrulup kül oldu ateşinde oynak ritimlerin. Savrulan büyülü asayla kovuldu korkuları. Var olmanın coşkusu içinde söylediler şarkıları ardı ardına. Parlayan yıldızların ve yağan incilerin, minarelerle süslü egzotik şehirlerin, masallardaki zümrüt yeşili narin kulelerin görüntüleriyle bezedi gözlerini. Tıpkı bir haçlı olup gitmese de o diyarlara, bir sihirbaz gibi o ülkeleri yoktan var edebilen yaşlı Bram'ın ona öğrettiği gibi. Jakob fırtınada kaybettikleri canlılıklarını yeniden kazandırdı onlara. Kafalarındaki şüphe bulutları dağılıp gitti. Ve tazelenen ruhlarıyla kan tekrar akmaya başladı damarlarında ve Goddard'in neşeli kahkahaları geri geldi. Sonunda flütü dudaklarından çekti. Ortam hafifçe serinlese de umutsuzluğun dondurucu soğuğu çoktan orayı terk etmişti. Jasper memnun bir ifadeyle ellerini yıkadı.
Güzel, uykuya daldı. Bir içki fena olmaz. Ne dersin Goddard?
Önce Rihmodis'e sonra da Jakob'a baktı.
Hepimiz birer kupa şarap içelim mi?
Birer kupa şarap.
Kupaları doldurup ön odaya gittiler ve birbirlerine neler olduğunu anlattılar. Jasper konuşmaya mecal yokmuş gibi yapıp tüm anlatma işini Jakob'a bıraktı. Ama Jakob bunun asıl nedenini biliyordu. Jasper onun kendisini dışlanmış hissettiğini fark etmiş ve iyi bir dost gibi davranarak onu gruba dahil etmişti. Herkes hikayesini bitirince bir süre sessizce oturdular, her biri kendi düşüncelerine dalmıştı.
''Hayal kurmayı bırakalım'' dedi Jasper sonunda, ''durumumuz her zamankinden daha beter.''
''Neden?'' diye sordu Goddard merakla. ''Rihmodis burada ve Roloff içinde elimizden bir şey gelmez. O Tanrı'nın takdiriydi.''
''Tanrı'nın takdiri diye zırvalamayı kes!'' diye tersledi Jasper. ''Her şeyden Tanrı'yı sorumlu tutmak için güzel bir bahane.''
Jasper haklı dedi Jakob. ''Eğer Rihmodis'i kaçıran adam, ki kesinlikle benim katedralde gördüğümle aynı kişi, onun kurtulduğunu fark ederse bizi aramaya gelecektir. Artık elinde bize karşı kullanabileceği bir şey kalmadı.'' En başa döndü. ''Eğer konuşmamızı engellemek istiyorsa bizi öldürmek zorunda, er ya da geç.''
''Er ya da geç buraya gelecek.'' dedi Jasper.
''Ama nerede oturduğumuzu bilmiyor ki.'' dedi Goddard titrek bir sesle.
''Kendisini davet etmemiş olmamıza rağmen benim evimi bulmakta fazla güçlük çekmedi. Roloff'la konuşmuş olduğuna göre ondan her şeyi öğrenmiş olabilir.''
''Hem de kolayca.'' dedi Rihmodis alçak sesle.
''Evet, Jasper'ın üzüntüsü yüzünden okunabiliyordu. Çok aptalım, geri dönüp yapmam gereken şeyi unuttum. Bakarsın temizlikçinin geleceği tutar. Göreceği manzara karşısında çığlıklarının tüm sokağı ayağa kaldırdığını görür gibiyim. Bu kadınların hayal gücü bir çalışmaya başladı mı, sonrasında duyacağın ilk şey şu olur. Jasper Rodenkirchen'in kem gözü uşağını nazar edip öldürmüş.'' O zaman daha fazla bekleme dedi Goddard.
Nasıl gideyim beyinsiz?
Hah korkak ben giderim.
Kupasını bitirdi ve yumruğunu masaya vurdu. Jasper bezgin bir şekilde ona baktı.
Şimdi bunun ne anlamı var? Her zaman göbeğinde düşünmek zorunda mısın? Katilin bakacağı ilk yer neresi olacak sanıyorsun? Benim evimde toplanacak kadar aptal olduğumuzu düşünebilir. Ama onu haklı çıkarmak gibi bir niyetim yok.
Bir an düşündü. Belki de önce Kuno'nun evine gider. Eğer Daniel bildiği her şeyi ona anlatırsa, Kuno da en az bizim kadar tehlikede demektir.
Onu benim kilisemde saklamayı teklif ederdim. Ama sanırım Kuno o mesafeyi gidecek durumda değil. Burada kalmak zorundayız.
Onu taşıyabiliriz dedi Jakob.
Taşınacak halde bile değil. Zaten manasız olur dedi Rihmodis. Eğer evini biliyorsa kiliseyi de biliyordur. Doğru. Evde hiç silah var mı Goddard?
Goddard şaşırdı. Dövüşmek mi maksadın diye sordu hayretle.
Maksadım bu olmasa da buna mecbur kalabilirim. Ya da Jakob ya da Rihmodis ya da...
Jasper'ın yüzünde ürkütücü bir sırıtma belirdi.
Sen hakikaten korkaksın.
Her zamanki gibi zırh ve iki mızrak.
Kılıç yok mu?
Evet dedi Rihmodis bir tane var. Pencerenin altındaki sandıkta Daniel'den aldık.
Neyse hiç yoktan iyidir.
Hayır hiç yoktan iyi değil. Böyle üstün bir rakiple nasıl savaşmayı planlıyorsun diye sordu Goddard.
Rihmodis dövüşüp kazanmadı mı diye sordu Jakob öfkeyle. Jasper sırıttı.
Tilkimize kulak ver Goddard. Yani o koca göbeğini korumak için hiçbir şey yapmayacak mısın? Artık beynin de uyuştu da nasıl dövüşüleceğini mi unuttun? Rahip olduğu halde Abelard bile kılıç kullanmayı biliyordu.
Abelard zamparanın tekiydi. Ne zamanki işe yarar uzvu kesildi o da rahip oldu.
Durma kendince dalga geçmeye devam et. O adam o haliyle bile kendisini dahi savunmaktan aciz Şişko Goddard'den daha erkekti. Üstün rakipmiş. Belki de Davut'ta, Efes, Dammim'de ordugahlarını kurdukları zaman antik Filistinlilere böyle söylemeliydi. Goliath'ın boyu 3 metreden uzundu ve kafasında bronz bir miğfer ve üzerinde de zırh taşıyordu. Toplam ağırlıkları 5000 şekeldi. Ya Davut'un neyi vardı? Zırhı falan yoktu. 5 tane taş ve bir sapan.
O insanın insana karşı savaşıydı diye gürledi Goddard. Her şey açık ve belliydi. Filistinlilerin gizlediği bir şey yoktu. Davut rakibini tanıyordu. Oysa biz bir gölgeye, gizemli güçleri arkasına almış bir hayalete karşı savaşıyoruz.
Evet Goddard haklısın. Devir değişti değil mi? İşte şeytanın asıl hilesi de bu zaten.
Burnunu sıvazladı.
Ama şunu unutma, bizi bulacak olsa bile onu kaç kişinin karşılayacağını bilmiyor. Jakob ve benim izimi kaybettiler. Bence şu an öncelikle Kuno'yu arıyordur. Anlaşılan gerçekte neler olduğunu bilen ve bildiklerini anlatmaya hazır olan birisi. Tabii ki uykusundan uyanabilirse diye ekledi sesini alçaltarak.
Ayağa kalktı. Goddard dedi kararlı bir ses tonuyla. Sen git ve kapıları kilitle. Bu canavarın içeri giremeyeceğinden emin olalım. Kapıların ardına ne varsa yığıp gelmesini bekleyelim.
Rihmodis çenesini ellerine dayadı ve endişeyle baktı.
Gözlerinde gördüm dedi.
Jasper kaşlarını çattı.
Ha ne dedin? Onun için kapalı kapı olmadığını. Duraksadı. Biri hariç.
Hangisi?
Kendi içinde olan.
32. ayının sonu. Sayfa 345.